Herkese merhaba, Mördüren Kafayı dinliyorsunuz. Ben Ufuk.
Ben de Burak.
Nasılsın Burak?
İyiyim Ufuk, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Şimdi ben yine bölümümüze yeni patronlarımızın ismini okuyarak başlıyorum. Üç tane daha yeni patronumuz gelmiş Burak. İlgin, nickname'i hiç kimse olan takipçimiz Evrim. Üç kişi. Teşekkür ederiz hepinize. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bizi desteklediğiniz için.
Umarım desteklemeye devam edersiniz ve oradaki bölümler hoşunuza gider. Siz de bizi desteklemek isterseniz linkimizi dinlediğiniz platformun altındaki tek bir linkten bulabilirsiniz. Oradan aynı zamanda Instagram linkimizi, YouTube linkimizi, Discord linkimizi hepsini bulabilirsiniz. Oradan Patreon linkine girerek ayda 1 euro ile başlayan demek de kötü olacak, değil mi?
Ayda bir eurodan başlayan fırsatlarla.
Ayda 1 euro ile bizi destekleyebilirsiniz oradan ve bölümlerimizi
Discord'a
dinleyebilirsiniz.
gelin. Discord çok eğlenceli.
Evet, ama Discord bu sıralar çok inaktif. Discord'u tekrar bir uyandırmamız lazım Burak.
Evet, bir şeyler yapmamız lazım.
Ben bir de Burak YouTube özel bölümü istiyorum. YouTube'daki takipçi sayımız artsın, belki çok ileride belki video çekeriz.
Bu çok var ya, çok mükemmel, harikasın. Bizi YouTube'dan
Hazırda dursun.
destekleyen az insan var. Onlar için özel bir şey yapmalıyız. Buna katılıyorum.
Aynen, hem o yüzden hem de belki dinleyenler falan takip etme ne denir ona? Takip etmelerini teşvik etmiş oluruz. Böylelikle gün gelir de influencer olmaya karar verirsek ve YouTube bölümleri yapmaya çalışırsak hazırda dinleyenlerimiz ve takipçilerimiz hazırda bulunmuş olur. Daha kolay olur bizim için.
Zorla, arsızca herkesi her platformdan bizi desteklemeye zorluyoruz.
Ama yani ne yapalım ki, biz bu şekilde varız.
Aynen, bunu yapalım. Tamam, bir YouTube
Olur.
özel bölüm yapacağım.
Aynen, şey istiyorum ama ben, YouTube bölümleri 20 dakika olacak.
Ha, tamam.
Çünkü YouTube biraz daha içeriği hızlı tükettiğin bir yer bence.
Yani SBMB mi olacak?
YouTube tagiyle yapacağım onu. Patreonlar nasıl Patreon tagiyle, SBMB tagiyle. Bu da YouTube tagiyle olacak.
Tamam. Tamam, yaparım bir şey.
Pardon. Mesleki deformasyon.
Başlamadan önce bir de bölümün kiminle ilgili olduğunu sana söylemeden önce bir de Haziran'ın son haftasına denk geldiği için bu bölümümüz, hatta aynen Haziran'ın son haftasındayız. Özel bir Pride bölümü yapmak istedim. Ağır bir bölüm olacak ne yazık ki, bir nefret suçundan bahsedeceğiz. Öyle.
Çok güzel düşünmüşsün bence, ama ancak biz Haziran'ın son haftasına denk getiremiyoruz sanırım bunu yayınlarken. En azından biz kaydederken öyleydi ama.
Ups.
Olsun.
Dinleyicilerimiz bizim hakkımızda bir şey biliyorsa, o da asla dakik olmadığımızdır. Bu yüzden önemli değil. Ve başlamadan önce bir trigger warning de vereceğim. Cinsel şiddet ve tecavüzden bahsedeceğiz. Aynı zamanda çok ağır bir bölüm olacak. Başlamadan önce bunun içinde bir uyarayım dedim. Bugün Brandon Tina cinayetinden bahsedeceğiz. Hiç duymuş muydun Ufuk ismini?
Yok, hayır, duymadım.
Bu ünlü bir cinayet. Hakkında bir film olan da bir cinayet. Bir belgesel de var. Bölümün sonunda bahsedeceğiz. Şimdi başlıyorum o zaman. Hazır mısın?
Evet, hazırım.
Brandon Tina 12 Aralık 1972'de Lincoln, Nebraska'da doğuyor. Tina Renee Brandon ismiyle doğuyor. Annesi Joanne Brandon, babası da Patrick Brandon. Çiftin ikinci çocuğu. Tammy adında ondan 3 yaş büyük bir ablası var. Brandon doğduğunda Joanne sadece 16 yaşındaymış, yani annesi. Patrick, babası yani, Joanne Brandon'a hamileyken bir araba kazasında hayatını kaybetmiş. Ve o da sadece 19 yaşındaymış. Joanne, Brandon ve Tammy, Brandon 3 yaşına gelene kadar anneanneleriyle yaşıyorlar. Joanne bir mağazada tezgahtar olarak çalışıyor. Ailenin durumu pek iyi değil, hatta hiç iyi değil. Yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Brandon'un da, hem Brandon hem ablası Tammy'nin de ne yazık ki kötü bir çocukluğu olacak. Brandon'un ergenliği de pek iyi geçmeyecek. Brandon 5 yaşındayken bir dayısının cinsel şiddetine maruz kalmaya başlıyor. Ablası Tammy de aynı dayı tarafından cinsel şiddete maruz bırakılıyormuş. Annelerine söyleyememişler bunu ve ne yazık ki bu bir sürede devam etmiş. Anladığım kadarıyla bir yıl kadar devam ediyor. Brandon her zaman maskülen kabul edilen kıyafetler tercih etmiş. Çocukluğundan itibaren kendini bildi bileli. Onu tanıyan herkes de tam bir tomboy olduğunu söylemiş. Her zaman öyle tanımışlar onu.
Tam boy bir Türkçe'de böyle erkek gibi olan kız gibi bir anlamı var sanırım. Kız çocuğu.
Sanırım tam olarak erkek Fatma diye çevriliyor da ben erkek Fatma
Ha
demek
evet.
istemedim.
Evet aynen. Yine de söyleyelim çünkü bilmeyenler vardır falan.
Temi ve Brandon Lincoln'daki bir Katolik kilisesinde okuyorlar. Brandon arkadaş edinmekte bayağı zorlanıyormuş. Diğer öğrenciler Brandon'ı tuhaf buldukları için ona yaklaşmıyormuş genel olarak. Ve Brandon da ilk başlarda sessiz, sakin ve utangaç biriymiş. Okul yönetimiyle çok fazla sorun yaşıyormuş Brandon. Bu sorunlar kılık kıyafet kurallarına uymadığı için başlamış. Brandon'ın etek giymesini istiyorlar. Brandon etek giymiyor. Bu yüzden sürekli cezaya yollanıyor. Lise 2'deyken Brandon, Katolik Kilisesi'nin eşcinsellik ve evlilik öncesi seks hakkındaki fikirlerine katılmadığı için Hristiyanlığı reddettiğini söylüyor okuldayken. Ve bir Katolik Kilisesi olduğu için bu yüzden de başı belaya giriyor bayağı. Brandon aynı zamanda flörtöz biriymiş. Birkaç belgesel izledim ben. Belgesellerden bir tanesinde eski sevgilileri falan var bir sürü konuşan. Hepsinin söylediğine göre Brandon tam olarak ideal erkek arkadaşmış. Ve aynı zamanda şey, bir aşk insanıymış yani bayağı. Bir dakika dur. Yanlışlıkla bilgisayara çarptım da Ufuk o kadar korktum ki.
Şarj oluyor mu? Bu kontrol edin.
Oluyor. Uh. Gözüm
Ucuza
tak.
atlattık bırak. Birbirine
Gerçekten.
sarılıyoruz
Gözüm sürekli şeyde şarja takınca yanan ışıkta sürekli onu kontrol ediyorum.
anda. Başaracağız.
Joanne yani Brandon'ın annesi Brandon'ın cinsel kimliğini kabul etmekte çok zorlanıyor ve direkt kabul etmiyor. Bu yüzden sık sık tartışıyorlar. Yani okulda olduğu gibi evde de sürekli sorunlar yaşıyor Brandon. Brandon lise sonunda Ufuk mezuniyetinden sadece 3 gün önce okuldan atılıyor.
3 gün önce neden?
Sadece
Bildiğin
3
şey
gün
almışlar,
önce.
intikam almışlar ama yani.
Yani hani şöyle
Tek
mesela atıyorum bir
tek.
şey falan var. Hani ne bileyim bir ceza kotası falan var atıyorum. Tamam şu kadar ceza alma hakkın var. Onu doldurdu atıyorum. Yine de 3 gün kalmış. Birinin mezuniyeti 3 gün kala da okuldan atmazsın yani.
Aynen yani bu bildiğin intikam yani 3 gün kala yapmak.
Değil mi? Yani. Brandon şey okuldayken bir seminer yapılmış bir gün. Şey ordudan işte askerler gelip orduya katılmak hakkında bir seminer veriyorlar. Brandon da bu seminerden etkilenmiş ve 18 yaşına geldiği gibi şey hani orduya katılmak istemiş. Ama ne yazık ki yazılı sınavı geçememiş. O yüzden orduya katılamıyor. Hani gelecek için planı da buymuş genel olarak orduya katılmakmış. O yüzden hani lise son sınıfta okuldan atılıyor ve hayatıyla ne yapacağına dair pek bir fikri olmadan okuldan atılıyor. Okuldan atıldığı için Brandon'ı annesi evden de atıyor. Ve ya, şey tanıdığı insanların yanında kalmaya başlıyor. Hani evden eve gidiyor. Tracy adında bir arkadaşı onda istediği kadar kalabileceğini söylüyor. Ama Brandon ondan çalıyor, bir şeyler çalıyor. Bu yüzden de Tracy Brandon'ı evden atıyor. Brandon bu yüzden annesinin yanına geri taşınmak zorunda kalıyor. Yine aynı yıl 1990 yılında Brandon sahte bir kimlik kullanmaya başlıyor. Bunun sebebi kendi kimliğinde cinsiyetini kadın olarak belirtilmesi. Ve şey zamanın kuralları yüzünden Amerika'da şey bir de şu an eyaletten eyalete değişiyor da yine kimlikteki cinsiyetini değiştirmesi için önce ameliyat olması gerekiyor. O yüzden değiştiremiyor cinsiyeti kimlikte yazan. Ameliyat olması için de bayağı para lazım. Bu yüzden de sahte bir kimlik kullanmaya başlıyor. Brandon bu sahte kimlikle iş bulmaya çalışıyor. Evde durumlar hiç iyi değil. Annesiyle asla anlaşamıyorlar ve mütemadiyen tartışıyorlar. Joanne Brandon'dan bahsederken kızım dediği için ve feminen zamirler slash pronounlar kullanmaya devam ettiği için genelde bu sorunlar çıkıyor. Yani Brandon'ı kabul edemediği için. Bu kavgalardan birinde, yani son kavgalarında Joanne Brandon'a bu oyunu oynamayacağım diyor. Bunu hani Brandon ona bana doğru pronounlarla hitap et deyince demesi üzerine diyor. Bu oyunu oynamayacağım diyor. Yani Joanne bunu ciddiye almıyor. Bu da son tartışmaları oluyor ve Brandon tekrar evden ayrılıyor. Bu sefer temelli olarak taşınıyor evden. Tekrar aynı şekilde tanıdığı insanlarda ve arkadaşlarında kalmaya başlıyor. Bundan sonra Liz adında bir arkadaşıyla kalırken birlikte bir paten pistine gidiyorlar bir gün. Burada Heather adında biriyle tanışıyor. İkili sevgili oluyorlar Heather ve Brandon. Brandon'ı yeni tanıyan kimse trans bir birey olduğunu bilmiyor. Joanne de bundan memnun değil. Joanne sanırım çünkü anladığım kadarıyla hani çok klişe ama böyle demek zorundayım. Brandon'ın bir dönemden geçtiğine inanıyor. Ve aynı zamanda hani yanlış bir şekilde Brandon'ın çocukluğunda yaşadığı cinsel şiddet yüzünden böyle bir durumda olduğuna inanıyor. Yani Brandon'ın trans bir birey olmasını bir mental hastalık olarak karşılıyor. Annesi böyle karşılıyor. Bu yüzden Joanne, herkesin Brandon'ın bu durumunu bilmesi gerektiğine inanıyor. Yoksa Brandon'ın iyileşemeyeceğini düşünüyor. Yani Joanne'nin çok, nasıl desem.
Bilgisiz bir insan yani, o yüzden.
Evet. Yani aslında saf kötülükten yapmıyor bunları. Yani çocuğunun iyiliğini istiyor aslında ama ne yazık ki bu konularda çok eğitimsiz ve bilgisiz. O yüzden yani yine kendince yardım etmeye çalışıyor ama çok kötü bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Şöyle ki Joanne herkese işte Brandon'ın tırnak içinde kız olduğunu söylüyor. Erkek değil o diyor. Aynı zamanda Brandon'a mesajlar da bırakmaya başlıyor. Bu mesajlar o kadar fazlalaşıyor ki Brandon polisi aramak zorunda kalıyor. Annesine şikayet ediyor. Joanne herkese bu arada ne yazık ki şey de söylüyor. Tammy, ablası Tammy Brandon'ın. Tammy ve Brandon'ın dayılarının cinsel şiddetine maruz kaldığını ve bu yüzden Brandon'ın akıl sağlığının bozulduğunu ve tedavi olması gerektiğini falan söylüyor herkese. Yani bayağı kötü şeyler oluyor. Brandon ve Heather bu yüzden ayrılıyorlar. Aynı zamanda Brandon bu yüzden şehirden de başka bir şehre de taşınmaya karar verecek. Ama bundan önce, yani Lincoln'dan taşınmadan önce Brandon randevulara çıkmaya başlıyor tekrar. Dediğim gibi flörtöz biriymiş bayağı. Ama bu randevular için parası yokmuş. Anladığım kadarıyla Brandon'ın randevularda, hani randevu fikri Brandon'ın işte randevusunu çıkarmak, onu yemeğe götürmek, işte onunla gezmek ve her şeyi kendisi ödemekmiş. Hani böyle yapması gerektiğine inanıyormuş. O yüzden paraya ihtiyacı var. Ve ne yazık ki hırsızlık yapmaya başlıyor. Ve aynı zamanda özellikle sahte çek yazıyor. Hırsızlıkla birlikte sahte çek de yazıyor. Bu yüzden pek çok kez yakalanıp tutuklanıyor. Ama hep serbest bırakılıyor. Ama ileride bir ceza alacak. Şimdi Brandon 1992 Ocağı'nda ne yazık ki intihar etmeye kalkmış. Bir kutu antibiyotik içmiş ve hastaneye yetiştiriliyor ama kurtarılıyor. Bundan sonra da hastanede gözetim altında kalıyor bir hafta kadar. Hastaneden çıktığı zaman hakkında, yani hastaneden çıkınca Brandon hırsızlık suçlarından 18 ay şartlı serbestliğe mahkum ediliyor. Bu 18 ay içinde düzenli ve rastgele olarak görevli memurla buluşmak zorunda ve ziyaretini de kabul etmek zorunda bu memurun. Aynı zamanda lise diplomasını almak zorunda ve terapi görmek zorunda. Bir de iş bulmak zorunda ve 1086 dolar ceza ödemek zorunda. Şartlar bunlar. Terapi görmek zorunda dedim mi?
Evet dedim.
Ha. Bu terapi sırasında, yani bu terapi seansları sırasında Brandon'a cinsel kimlik disfori sendromu teşhisi konuyor. Bir de şey de var. Zamanın sanırım biraz dili de farklı. Hani transseksüalite teşhisi konuyor falan deniyor. Ama aynı zamanda cinsel kimlik disfori sendromu teşhisi de konuyor. Brandon yine bu seanslarda ilk kez çocukken yaşadığı cinsel şiddet için yardım da alıyor. Ama ne yazık ki tam bir yardım alamıyor. Çünkü bu şey, yani mahkemenin atadığı bir uzmanla seanslar ya bunlar. Zaten seanslar yeteri kadar uzun sürmüyor. Sadece birkaç hafta sürüyor. Ve anladığım kadarıyla bu terapist hani biraz hani baştan savma bir iş yapıyor. Çünkü şey falan yazıyor mahkemeye. İşte bu teşhislerle birlikte daha fazla terapinin yardımcı olabileceğine inanıyorum sorunlarını falan yazıyor.
Olamayacağını
Evet.
mı? Niye olmasın? Nasıl bir psikolog ya da psikiyatristini söyler ki?
Yani hani niye daha fazla seans yardımı dokunmasın ki?
Yani daha fazla seans, daha fazla terapi herkes için koşulsuz bir şekilde iyi bir şey değil midir? Ben öyle biliyorum çünkü.
Yani ve hani doğru da değil bu. Tabii ki de ilerleme kaydedebilir sorunları hakkında.
Aynen, yani bilemiyorum, biraz belki o da hastalık olarak kabul ediyordu ve düzelmeyen bir hastalık. Böyle düşünüyor olabilir miymiş acaba?
Yani eğer alanındaki güncel gelişmeleri takip eden bir uzmansa biliyor olması lazım. Çünkü Amerika Sağlık Örgütü eşcinselliği ve transseksüelliği 1990'da çıkarmış hastalık kategorisinden.
Şu anda da 90'dayız değil mi? 90-95.
92'deyiz şu an. Yok, 92'de oluyor
92.
bu. Aynen. Yani 2 sene olmuş hastalıktan çıkıyor. Ama şey, onun ilerleme kaydedemez dedikleri hani bunlar için demiyor. Sadece şey için diyor. Çocukluğunun travmalarının üstesinden gelemez diyor.
İyi de bu nasıl bir şey ya? Yani buna nasıl karar verebiliyor? Karar verilecek bir şey değil ki bu. Herkes bunun
Aynen.
üstünden
İşte
gelebilir aynı yani bir şekilde.
bana o yüzden şey gibi geldi. Hani bu mahkemenin atadığı bir uzman ve atadığı seanslar ya, hani uğraşmak mı istemedi gibi düşündüm. Anlatabildim mi? O yüzden mahkemeye diyor ki yok, daha fazla seansa gerek yok.
Enteresan gerçekten.
Hayır, çünkü benim aklıma gelen tek mantıklı açıklama bu.
Ne diyebilirim ki?
Brandon şartlı serbestliği bittikten sonra Lincoln'den Falls City'ye taşınıyor. Yine Nebraska eyaletinde. Burada tek odalı bir eve taşınıyor. Ama tek başına yaşamıyor ve evi kiralayan kişi de o değil. Evi kiralayan kişi Lisa Lambert adındaki biri. Brandon'la sevgililer. Lisa'nın 9 aylık bir bebeği var, Tanner adında. Aynı zamanda Carrie Gross adında da bir ev arkadaşları var. Yani evde 3 kişi bir bebekler. Bir de aynı zamanda Carrie Gross'un erkek arkadaşı da sık sık evde kalıyormuş. Lisa Lambert'ın evinde Lisa Lambert evini ihtiyacı olan herkese açıyormuş. Özellikle de arkadaşlarına. O yüzden bu ev genel olarak kalabalık oluyor. Falls City'de kimse Brandon'ın trans olduğunu bilmiyor. Brandon'ın hayatında ilk kez bu yüzden kabul edildiğini hissediyor. Brandon lise dışında başka kadınlarla da görüşüyormuş. Bu yüzden de lise ile ilişkileri kötüye gitmeye başlıyor. 1993 yılının aralığında da Brandon lise aracılığıyla Lana Tisdale adında biriyle tanışıyor. İkili Brandon hala lise ile birlikteyken randevulaşmaya başlıyor. Biraz zaman sonra Brandon'ın 21. yaş günü geliyor. Lise Brandon'a bir parti düzenlemiş ufuk evde. Brandon bu partiye gelmiyor ama. Bu da hani son damla oluyor ve Lisa Brandon'dan ayrılıyor ve Brandon'u evden atıyor. Brandon bundan sonra Lana'nın evine taşınıyor. Ama Lana ailesiyle yaşıyor. Annesi Linda var evde, bir de babası da var. Brandon yani Lana ve ailesiyle yaşamaya başlıyor. Aynı zamanda Brandon, John Luther ve Tim Nissen adında biriyle tanışıyor. Yani 2 kişiyle tanışıyor. Hem John Luther hem Tom Nissen ikisi de 22 yaşında. Brandon'la birlikte bu üçü sık sık takılıyorlar. Böyle özellikle araba sürmeyi seviyorlarmış birlikte. Şimdi Aralık ayında, 93 yılındayız hala. Aralık ayında Brandon bir araba kazası yapıyor ve polis geliyor. Brandon alkollü araç sürüyormuş. Bu yüzden tutuklanıyor. Karakolda adının Charles Brahman olduğunu söylüyor ve bu isimli bir ehliyet veriyor polise. Bu kuzenin ehliyetiymiş. Charles Brandon'ın kuzeni. Karakolda gerçek kimliği ortaya çıkıyor. Kuzeninin kimliğini kendisininmiş gibi kullandığı için de suçlanacak aynı zamanda. Kefaleti belirleniyor, şu an Kodes'te. Ertesi gün, tutuklandıktan sonraki gün salınırken, tam karakoldan çıkarken Brandon'a bir memur, "Hey Charles, bir baksana," diyor. Adının Charles olmadığını biliyor da hani anladın mı? Latife. bu arada Brandon'ın kefaletini Lana ödüyor. Bu sayede çıkacak işte. Tam çıkmak üzereyken bir memur Brandon'a "Hey Charles, bir baksana," diyor. Brandon'a 3 tane çek gösteriyorlar. Bu 3 çek Carrie Gross'un vardı ya, ev arkadaşı, eski ev arkadaşı Carrie Gross. Onun çek defterinden bu 3 çek ve onun ismiyle imzalanmış. Gidilmiş bankadan bu çeklerle para çekilmiş. Carrie Gross da işte "bu çekleri ben yazmadım" demiş ve bu çeklerin sahte olduğu anlaşılmış. Bunu yapan Brandon. Brandon polis "bu çekleri sen mi kullandın?" deyince Brandon "evet" diyor ve tekrar tutuklanıyor. Şimdi Brandon'ı kadınların tutulduğu hücreye atıyorlar. Lana da bu sayede Brandon'ın trans olduğunu öğreniyor. Bilmiyormuş Lana da. Aynı zamanda Fall City'de Brandon'ı tanıyan herkes Brandon'ın trans olduğunu bu şekilde öğreniyor. Haber yayılıyor. Brandon daha hücreden çıkmadan haber yayılıyor. Ve çok çirkin bir şekilde, "bunlar benim şeylerim" deyip bu şekilde anlatacağım, tırnak içine diyorum, Brandon'ın erkek mi kadın mı olduğunu konuşuyorlar. Böyle iğrenç bir dedikodu malzemesine dönüşüyor bu. Yani bir insan iğrenç bir dedikodu malzemesine dönüşüyor.
Neden
Şimdi
lazım erkek mi kadın mı olduğu? Neden lazım yani onların?
işte
Ne yapacaksınız yani?
Lana'nın annesi Linda bu yüzden Brandon'ı evden atıyor, trans olduğu için. John ve Tom bu haberi çok kötü karşılıyor, özellikle. Arkadaşlardı, hatırlıyorsun. 24 Aralık 1993 tarihinde Tom bir Noel partisi veriyor. Yani Noel değil de Noel'den önceki gün ama Noel partisi veriyor. Brandon, Lana ve Tom da orada. Başka insanlar da var bu partide. Tom ve John, ben bu arada Tom diyorum da aslında ismi biraz daha uzun ama Tom ismini kullandığı için Tom diyeceğim ben ona. Tom ve John, Brandon'ı bu partiye onu aşağılamak ve onu taciz etmek için çağırmışlar. Tek amaç buymuş. Yine kendi deyişleriyle erkek mi kadın mı olduğunu anlamak için çağırıyorlar, öğrenmek için. Ben
Ne
hatırlatırım,
yapacak
arkadaşlardı.
bunlar? Bir de arkadaşları ya.
Başta her şey sözlü taciz ve zorbalık olarak başlıyor. Ama zaman ilerledikçe fizikselleşmeye de başlıyorlar. Brandon'u duvarlara itmeye başlıyorlar ve ona "nesin sen, hadi göster, kanıtla" gibi şeyler söylüyorlar, bağırarak.
Ay, iğrenç.
Bundan sonra Brandon'ı tuvalete götürüyorlar ve darp etmeye başlıyorlar. Tuvalette Brandon'ı duvarlara vurmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda yüzünü yumrukluyorlar, vücudunu tekmeliyorlar. Bundan sonra Brandon'ın pantolonu ve iç çamaşırını çıkarıyorlar. Lana'yı da tuvalete getiriyorlar ve Brandon'a bakması için zorluyorlar onu. Şimdi Lana'nın saldırı sırasında ve sonrasında neler yaptığını bilmiyoruz tam olarak. Sadece bu kısımdan eminiz. Ama Lana hakkında bölümün sonlarına doğru tekrar konuşacağız. Çünkü hani bilmediğimiz şeyler var mı desem, soru işaretleri var Lana'nın ne zaman nerede olduğuna dair.
Allah Allah, ne açıdan ya? Nasıl yani?
Göreceksin, biraz komplike.
Tamam.
Şu an için başka bir şey söyleyemem. Bundan
Tamam.
sonra John ve Tom Brandon'a tecavüz ediyorlar. Brandon evden kaçmayı başarmış ama John ve Tom onu evin dışında yakalıyorlar ve eve tekrar geri sokuyorlar. Bundan sonra Brandon'a tekrar tecavüz ediyorlar. Bundan da sonra Brandon'ı John'un arabasına sokuyorlar zorla ve kırsal bir alana getiriyorlar. Araba çamura sıkışıyor bir an bir yerde. Böyle çok hani şey kırsal yani hiçbir şeyin olmadığı apaçık bir alandalar. Araba çamura sıkışıyor. Yakınlarda yaşayan bir çiftçi buluyorlar Ufuk ve bu çiftçi arabayı John ve Tom'la birlikte çamurdan çıkarıyor, yardım ediyor onlara. Ve sonra bu çiftçi gidiyor. Bundan sonra bu alandan da hani başka bir yere gidiyorlar tekrar ve park ediyorlar. Brandon'a tekrar tecavüz ediyorlar.
Ay.
Sonra eve dönüyorlar. Brandon'ı yatak odasına kilitliyorlar ve duş almasını söylüyorlar. Aynı zamanda polise olanları anlatırsa onu öldüreceklerini de söylüyorlar. Bir de bunlar arkadaşı sandığı iki insandı. Evet.
Evet, yani arkadaşı sandığı iki insan, inanamıyorum yani, sırf cinsiyetinin ne olduğunu anlamak için.
Bu hani gerçekten çok ağır bir dava ve ne yazık ki çok daha fazla sinir bozucu şeyler de yaşanacak. Brandon duş alır gibi davranırken işte şey hani suyu açıyor, böyle su sesi duyuluyor. Banyo penceresinden kaçıyor. Pencereyi kırarak kaçıyor. Brandon Lana'nın evine koşuyor. Eve varmayı başarıyor. Linda da polisi arıyor. Lana'nın annesi. Şimdi polis geliyor. Brandon hastaneye götürülüyor. Brandon hastanedeyken Ufuk, Linda, John ve Tom'u arıyor. Ne olduğunu öğrenmek istediği için aramış. Linda çünkü söylediğine göre şey sanmış. Hani bir çeşit kavga çıktı. Brandon'ı gasp ettiler. Böyle düşünmüş. Ve hani neden ne oldu, tam olarak neler olduğunu anlamak için John ve Tom'u aramış Linda. John ve Tom'un stresi ve cevapları sayesinde de daha farklı şeyler yaşandığını da anlamış. Hani tecavüz olayını, şey tecavüze uğradığını Brandon'ın bilmiyormuş söylediğine göre. Ama hani bu sanırım Linda hani sadece sarhoş oldular, kavga ettiler gibi bir şey sanmış. Ama sonra anlıyor ki hani daha farklı bir olay var burada. Şey dedim ya, Lana'nın nerede olduğunu falan tam olarak bilmiyoruz. Lana şu an evdeymiş. Hani en son onu evde banyoda gördük. Ondan sonra Lana'nın nerede olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra Brandon Lana'nın evine kaçmayı başarınca Lana evde. Bu kadar biliyoruz.
Yani Lana partide miydi, değil miydi? Parti miydi? Neydi bu ya?
Aha, partideydi, evet.
Lana partideydi. Tecavüz edilirken eve mi geçmiş?
İşte tecavüz kısmında, ondan sonra da Brandon'ın işte kırsal bir alana götürüldüğü sırada falan nerede olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Ama bölümün sonunda konuşacağız. Brandon şu an hastanede. Dudağı yarılmış. Yüzünde morluklar ve şişlikler varmış. Aynı zamanda tüm vücudunda da morluklar var. Ve sırtında bir ayak izi var. Bot tabanı izi var. Bir tecavüz kiti kullanılmış. Bu kit kayıp. Neden bilmiyoruz. Nasıl kayboldu bilmiyoruz. Bu kit kayıp. Ellerinde
Tecavüz
sperm örneği
ne demek?
olduğunu biliyoruz. Tecavüz kiti şey, hastanelerde oluyor. Tecavüz kurbanlarına işte hani DNA aranıyor tüm vücudunda. Şey, vajinal muayene yapılıyor. İşte varsa sperm örneği alınıyor. Tecavüz kiti öyle bir şey.
Tecavüz, hastanede bu kit mi yokmuş?
Yok, hastanede bu kit var ve uygulanıyor. Ondan sonra bu kit kayboluyor.
Ha, yapıldıktan sonra.
Aynen, ve sperm örneği olduğunu biliyoruz. Ama
Ne
kayboluyor.
hikmetse.
Aynen. Bu tarz suçlarda bu tecavüz kiti çok önemli oluyor. Danny Rowling bölümlerinde hatırlıyor musun? Bir ikondan bahsetmiştik, Danny Rowling'in evine girip tecavüz ettiği. Hatırlıyor
Evet.
musun o şey, bilerek tüm vücudunu havluya falan sarıyordu,
Evet.
şey DNA örneklerini almak için yıkanmadan önce. Hani bu tecavüz kitleri de yani aynı görevi görüyor gibi aşağı yukarı, saldırganın ya da saldırganların işte DNA'sı vesaire falan o tarz şeyleri toplamak için bu tarz suçlarda da çok önemli. Polis için çok önemli oluyor tecavüz kitleri. Bu kit kaybolacak, nedenini bilmiyoruz. Hastanede Brandon'ın ifadesini alıyor şerif. Şerifin adı Charles Law. Ondan bahsedeceğiz çünkü Charles Law bir insan müfettişi. Charles Law ismini sürekli söyleyeceğim. Şerif demeyeceğim sadece. Şerif Charles Law diyeceğim çünkü public shaming'i hak ediyor.
İnsan müsveddesi.
Bu ifade o kadar kötü bir ifade ki bariz bir şekilde, çünkü Sheriff Charles diyeceğim. Sheriff Charles işlenen suçtan ziyade Brandon'ın bedeniyle ilgileniyor. Tam olarak Brandon'ın bedeniyle ilgileniyor. Tek ilgilendiği şey konu, tek ilgilendiği konu bu. O kadar iğrenç şeyler söyleyip duruyor ki, kullandığı dil ayrı iğrenç, tavrı ayrı iğrenç, kelimeleri ayrı iğrenç.
Ne
Neyse.
diyor?
Brandon işte olanları anlattıktan sonra Sheriff Brandon'a şikayetçi olup olmadığını soruyor. Brandon şikayetçi olduğunu söylüyor. Bundan sonra Sheriff Brandon'a diyor ki, bu onun cümleleri. Neden kız olduğun halde erkekler yerine kızlarla takılıyorsun? Neden kızların erkek olduğunu sanmasını sağlıyorsun?
Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sorduğuna ne değişecek ki? Sana ne?
Bundan sonra Brandon'ın eski sevgililerinden ya da birlikte olduğu kadınlardan herhangi birinin işte ortaya çıkıp ona dava açabileceğini falan söylüyor. Diyor ki, sen bu insanları kandırmışsın, sana dava açabilirler, haberin olsun. Böyle bir
Yani
tehditte bulunuyor her ne derse. Ve çok açık bir şekilde Brandon'ı korkutmaya çalışıyor, tamam mı? Bir noktada Brandon direkt diyor ki, bunun kurban olduğum suçla ne ilgisi var? Sheriff diyor ki, genel olarak olanları öğrenmeye çalışıyorum sadece. Kullandığı dilden bahsederken Ufuk, şey gibi cümleler kuruyor Sheriff. Diyor ki, sonra seni dürttü mü? Dürtmekten kastettiği şey penetrasyon.
Kim dürtmüş?
İşte hani olanları anlatıyor ya Brandon. Sonra Sheriff diyor ki, sonra John seni dürttü öyle mi? Dürttü dediği şey penetrasyon.
Tecavüzden bahsediyor yani.
Evet, penetrasyon eylemi için dürtmek kelimesini kullanıyor. Sesindeki umursamamazlığı ve nefreti duyuyorsun zaten. Hani karşısında cinsel bir suç işlenmiş biri var. Bu insanın karşısına geçip bu Sheriff Charles oturuyor ve diyor ki, ha sonra seni dürttü öyle mi diyor. Sonra
Aşağılık bir şey diyeceğim. Tecavüz eyleme için dürtmek diyor. Dürtme hangi İngilizce kelimeyi kullanıyor?
poke diyor. Diyor ki, seni onunla
Aha.
pokeladım. Evet. Yani poke derken kastettiği şey tam olarak penetrasyon. Diyor ki, işte seni pokelamadan önce sert miydi yoksa seni sertleştirmem mi gerekti?
İğrençsin sen. Charles Joe muydu neydi?
Charles.
Charles iğrenç.
Bu ifade YouTube'da var. Bir kısmı var. Kötü. Çok kötü. Ama bu ifadenin son kısmı kayıp. Kaydın son kısmı silinmiş ve
Ne
asla ne
hikmetse.
konuşuldu bilmiyoruz. Evet. Şu an
Ne
için bak,
hikmetse.
hem ifadenin son kısmı kayıp, silinmiş, hem de tecavüz kiti kayıp. Yani bunun nereye gittiğini aşağı yukarı anlıyorsun ne yazık ki. Şerif Brandon'ın arabayla götürüldüğü o kırsal alana memur yolluyor. Burada memur bir çift çorap buluyor. Kullanılmış kondomlar buluyor ve bira kutuları buluyor. 28 Aralık'ta John ve Tom karakola çağrılıyor. İfadeleri alınıyor. Reddediyorlar suçlamayı. Şerif hariç tüm memurlar ikiliyi tutuklamak için yeterli kanıt olduğuna inanıyormuş Ufuk. Ama herhangi bir tutuklama gerçekleşmiyor. Çünkü Şerif Charles elinde yeterli kanıt olmadığına inanıyormuş.
Ne yapması gerekiyormuş? Gözünün önünde mi yapması gerekiyormuş?
Ve bak, diğer tüm memurlar yeterli kanıt olduğunu söylüyor. Ve şöyle bir
Pis
şey var.
herif.
Tecavüz kitinde sperm örneği olduğunu biliyoruz. Kullanılmış kondom buluyorlar. Zor olmayacak yani.
Pislik herif. Hayatta mı acaba?
Evet. Bir an için ağzımdan çıktı. Bir şey olmaz. John Luther ve Tom Nixon bu suçtan asla tutuklanmayacaklar. Tecavüzden tutuklanmayacaklar. Brandon hakkında bir söylemi var. Sheriff Charles'ın. Diğer memurlara söylemiş bunu. Demiş ki, ne biçim bir insan bu? Onu tutukladığımızda erkek gibi davrandı.
Ben anlamıyorum bazı şeyleri gerçekten ben anlamıyorum ya. Bak şimdi bu insan Brandon tecavüze uğramış, saldırıya uğramış böyle şeyler altında. Sırf ön yargılar sebebiyle bu insan öldürülecek biraz sonra ve muhtemelen bu tecavüz eden kişiler tarafından öldürüleceğini tahmin ediyorum. Ve bu önlenebilecek bir şeydi. Çok kolay bir şekilde önlenebilecek bir şeydi.
Evet, ne yazık ki öyle. Sheriff Charles Law'nun aynı zamanda Brandon hakkında diğer polislerle konuşurken he demediğini biliyoruz. She de demiyor, it diyor Ufuk. Brandon'dan it diye bahsediyor. Evet. Yani Brandon'ı bir insan olarak bile görmüyor. Bunu biliyoruz. Brandon herhangi bir tutuklama olmadığını öğrenince annesini arıyor, Joanne'i, ve demiş ki ve diyor ki, korkuyorum. Bu iki adam bana tecavüz etti ve şerif onları tutuklamıyor. Beni hayatımla tehdit ettiler. Bundan sonraki gün yani 29 Aralık oluyor. Şerif Brandon'ı karakola çağırıyor tekrar ifade vermesi için. Çünkü her nedense tekrar Brandon'ın ifadesi lazım. Elinde kanıt yok ya iddiasına göre. Brandon karakola gitmiyor korktuğu için. Çünkü Brandon şu an saklanıyor zaten. Bir de burada şeyi de söyleyeceğim. Bu tecavüz davası ya. Şikayetçi olduğu zaman şey diye de soruyor Şerif. Gelip mahkemede ifade vermeye tamam mısın? Gelip mahkemede ifade verecek misin? Bundan daha önce bir bölümde de bahsetmiştik. Eskiden tecavüze uğrayan insanların mahkemeye gidip suçlarıyla yüzleşmesi zorunluydu. Yoksa suçlular ceza alamıyordu. Onu
Evet.
o yüzden sormak zorunda. Ve Brandon'ın karakola tekrar gelmeyişini de şey olarak bahane olarak kullanıyor işte. Tecavüze uğramamış gibi bahane olarak kullanıyor.
Benim kanım çekti gerçekten.
Buraya iğrenç mahlukat yazmışım. John ve Tom Brandon'ı aramaya başlıyorlar. Brandon Lisa ile kalıyormuş. Lisa Lambert'la. Şimdi 31 Aralık 1993'e geldik. Saat sabah 10 civarı. Lisa'nın annesi Anna May Lambert Lisa'nın evine geliyor. Anna May kapıyı açık görünce içeriye giriyor. Eve girer girmez de salonda yerde Philip Divine'ın cansız bedeniyle karşılaşıyor. Philip Lisa'nın bir arkadaşıymış ve bir süredir onda kalıyormuş. Philip'e iki el ateş edilmiş. Kurşun yaralarından biri sağ kaşının tam üstündeymiş. Diğeri de alnındaymış. Anna May Tanner'ın ağlayışını duyarak hemen Tanner'ın olduğu odaya giriyor. Tanner Lisa'nın 9 aylık bebeği. Lisa'nın annesi bebeğin ağlayışını, ya torunun ağlayışını duyup odaya gidiyor. Tanner'ı beşiğinden alıyor. Beşiğinin yanında yatakta da Lisa Lambert'ın yani kendi kızının cansız bedenini buluyor. Lisa yüzüstü bir şekilde yatıyor. Bu şeymiş, yatak su yatağıymış. Delinmiş, o yüzden oda su içindeymiş. Lisa'ya 4 el ateş edilmiş. Kafasında ve göğüs bölgesinde ikişer kurşun yarısı varmış. Yatağın ucunda yerde de Brandon Tina'nın cansız bedeni var. Brandon'a 2 el ateş edilmiş. İki kurşun da çenesinden girmiş. Ve şey kafasının sağ yanında çıkmış. Aynı zamanda Brandon göğsünden de pek çok kez bıçaklanmış göğüs bölgesinden. Anna May hemen Tanner'ı alıp evden çıkıyor. Anna May aynı zamanda paramedikmiş. O yüzden olay yerinde hiçbir şeye dokunmaması gerektiğini biliyormuş. Tanner'ı alıp hemen dışarı çıkıp polis aramış. Polis geliyor. John Luther ve Tom Neeson hemen yakalanıyor ve tutuklanıyor aynı gün. Ve polise hani pek bir soruşturma ilerlemiyor. Çünkü herkes biliyor olayları ve Tom'la John'un katil olduğundan emin herkes. Tutuklanıyorlar. John ve Tom polise cinayetleri nasıl işlediklerini anlatıyorlar hemen. Polise anlattıklarına göre 30 Aralık gecesi ikili önce bir bara gitmişler ve bir şeyler içmişler. Ondan sonra Brandon'ın Lisa'nın evinde olduğundan eminlermiş. Böyle söylüyorlar. Bardan çıkıp Tom'un evine gidiyorlar. Tom'un silahını alıyorlar. Bir de bir mutfak bıçağı alıyorlar yanlarına. Lisa'nın evine gidiyorlar. Gece 1 civarında eve giriyorlar. Lisa'yı yatakta buluyorlar ve ona Brandon'ın nerede olduğunu soruyorlar. Lisa da bilmiyorum diyor. Evde başkasının olup olmadığını soruyorlar. Lisa, Philip'in evde olduğunu söylüyor. John Lisa'yı tuttuğu sırada, yatakta tuttuğu sırada Tom odayı arıyor. Brandon yatağın altına saklanıyormuş. Tam yatağın altı değildi aslında. Yatağın yarı altı, yarı yer gibi üstünde de bir battaniye varmış. Hani o şekilde saklanıyormuş. Brandon'ı buldukları zaman Tom ve John Brandon'ı ve Lisa'yı öldürüyorlar. Yani şey, ateş ederek öldürüyorlar. Tom Brandon'ın titrediğini görmüş. Vücudu titriyormuş ateş edildikten sonra. Bu ve öldüğünden emin olmak için de bıçağı birkaç kez göğsüne sakladığını söylüyor. Bundan sonra Philip'i öldürüyorlar ve evden çıkıyorlar. Bir de hatırlatırım bu cinayetlerin işlendiği odada 9 aylık bir bebek var beşikte. Tom'un evine döndükleri sırada kullandıkları eldivenleri, silahı ve silah kutusuyla bıçağı camdan fırlatıyorlar. Bir nehrin üstünden geçerken köprüde fırlatıyorlar ama nehir buz tutmuş. O yüzden öyle orada duruyor silahlar. Polis bunları hemen buluyor orada. Cinayetler medyada hemen yer buluyor. Ne yazık ki çok çirkin bir şekilde yer alıyor ama. Brandon'ın cinsel kimliği çok tartışma konusu oluyor. Çünkü biliyorsun önemli olan şey bu insanların öldürülmüş olması değil. Öldüren insanlardan birinin trans olması. Hatta Ufuk ne yazık ki yer yer cinayeti bir şakaya dönüştürüyor insanlar. Bunun için bir örnek vereceğim. Ama örnekten önce yani şey LGBT ve trans hakları organizasyonları adaletin yerini bulması için çok sıkı çalışıyorlar, tamam mı? Çünkü ne yazık ki biliyorlar ki adaletin yerini bulamama ihtimali yüksek. Çünkü öldürülen kişi toplum, şey marjinize edilmiş biri var. Bu örgütler hem hani davayı ve gelişmeleri yakın takip etmekle kalmamakla birlikte aynı zamanda bu iğrenç saçma sapan böyle yayılan saçma sapan salak bilgilerle, yanlış bilgilerle ve şakalarla, tırnak içi şakalarla da uğraşmak zorunda kalıyorlar. örneği vereceğim. Şimdi SNL var ya, Saturday Night Live program.
Evet.
Bu programın bir bölümünde böyle haber bülteni tarzında bir kısmı var bunun. İşte şey, hani
Biliyorum.
aynen haberlerle dalga geçtikleri bir kısım bu. Burada bu davayla dalga geçtikleri bir bölüm var. Brandon hakkında, evet, Brandon hakkında çok iğrenç bir espri yapılıyor. Espriyi tırnak için söylüyorum. Şimdi onu okuyacağım. Ve sonunda Falls City, Nebraska'da John Luther savcıların deyimiyle onu tecavüzle suçlayan bir crossdresser kadını ve iki diğer kişiyi öldürme suçundan idam cezasına çarptırıldı. Bu belki bazı izleyicilerimize sert gelebilir ama bana kalırsa bu hikayede adı geçen herkes ölmeli. Şaka bu Ufuk. Güldün mü?
Hayır.
Brandon'a bir crossdresser kadın diyorlar. Yani
SNL'i
ne
kendisini duyurdu.
diyebilirim bilmiyorum. Bu şey, bu espri için özür dilenmiş. Sonra aynı sene bu bahsettiğim örgütlerin itirazı üzerine bir özür dilenmiş ama ne diyebilirsin? Yani bunu ben bir örnek olarak vermek istedim çünkü gördüğüm hemen hemen çoğu yerde hani pop kültüre yansıması biraz bu şekilde olmuş ne yazık ki bu cinayetlerin ve iğrenç bir şakaya dönüştürülmüş. Katiller ayrı ayrı yargılanıyorlar. 21 Şubat 1995'te Tomlinson'un davası başlıyor. Yani bir yıl sonra. Tomlinson silahın John Luther'da olduğunu ve ateş edenin o olduğunu söylüyor. Yani öldüren kişi John'du diyor. Ben öldürmedim diyor. John aleyhinde tanıklık yapmayı kabul ediyor. Ama diyor ki Brandon'ın titrediğini gördüklerinde John ona bıçağı uzatıp öldüğünden emin ol demiş. Ve Brandon'ı bıçaklayan kendisiymiş. Onu söylüyor. Bıçaklayan bendim diyor. Ama öldükten sonra bıçakladım diyor. Ne kadar iyi senin için.
Gerçekten
O hiç...
vicdanını atladı mı gerçekten bunu öldükten sonra bıçakladım deyip.
Ben hiçbir şey yapmadım diyor. Allah'ım. Şimdi savunma katillerin Brandon'ı öldürme planı olmadığını, cinayetlerin planlı olmadığını söylüyor. Diyorlar ki bu planlı falan değildi, o yüzden idam cezası veremezsiniz.
Arkadaşım
Savcılık
nasıl
da diyor
planlı
ki...
değil? Bu insanlar tecavüz etmiş, tehditler savurmuş. Neresi planlı değil bunun?
Evet. Savcılık da bunu söylüyor. Ve aynı zamanda şey diyorlar. Yanlarında eldiven getirmelerinin planlı olduğunu kanıtladığını söylüyorlar cinayetlerin. Hani plansızsa niye yanlarında eldiven vardı diyorlar. Aynı zamanda katiller Lisa'nın yakınlarında oturan bir polisin evinin önünden geçmişler eve gelmeden önce. Bu polisin evde olmadığından emin olmak için. Hani herhangi bir ses hani duymayacağından emin olmak için. Yani bu da planlı olduğunu biraz gösteriyor gibi. Kaldı ki bunu bile düşünmüşler yani. Yakınlarda oturan bir polis var. Onun evine de bir bakalım demişler yani. 3 Mart 1995'te Tomlinson müebbet hapis cezasına çarptırılıyor. Başta idam cezası sistemiyle yargılanacakmış ama şey, işbirliği yaptığı için ve hani John aleyhine tanıklık yapmayı da kabul ettiği için müebbet hapis cezası sistemine çevriliyor idam cezası isteği. Hapisten asla çıkmayacak, temiz hakkı yok. Ama ağırlaştırılmış müebbet değil, müebbet. 15 Mayıs 1995'te de John Luther'ın davası başlıyor. John, Tom'un anlattıklarını reddediyor. Ve hatta diyor ki cinayetler işleyen Tom'du, ben işlemedim. John hatta diyor ki Ufuk, Tom evde cinayetleri işlerken ben arabada uyuyordum. Ben eve girmedim bile.
Anlıyorum canım. Peki başka?
25 Mayıs 1995'te John da suçlu bulunuyor ve jüri idam cezası öneriyor. 1996 yılının Şubat ayında da John Luther idam cezasına çarptırılıyor. İki dava da Falls City'de görülüyor ama jürileri Oklahoma'dan seçmişler. Oklahoma City'den. Falls City'den seçmemişler. Brandon'a karşı ön yargısı olabileceğini düşündüğü için yerli halkın, savcılık.
İyi bir şey yapmışlar.
Ama üzücü gerçekten ya. İyi ama
Maalesef.
üzücü. Evet.
Evet.
Joanne, yani Brandon'ın annesi, Şerif Charles Law ve Richardson County'ye dava açıyor. Brandon'ın ölümünü önleyemedikleri ve dolaylı bir şekilde ölümüne sebebiyet verdikleri gerekçesiyle açıyor davayı.
Çok iyi.
Evet. Ve haklı. Ne yazık ki haklı.
Aynen öyle.
1996 yılın Eylül ayında da bu davayı kazanıyor. 80 bin dolar tazminat verilmesine karar veriliyor Joanne'e. Ama yargıç Ufuk bu cezada bu tazminatta bir indirime gidecek. Şöyle, Brandon'ın ölümünün doğrudan sorumluları katiller diye bu gerekçeyle 80 bin doları önce %85 oranında azaltmaya karar veriyor. %1 oranında bir azaltmaya daha... Evet.
Utanmıyor.
O kadar kötü ki. Ve bu %85 orandan sonra %1 azalma daha var. Bu da Brandon'ın ihmali sebebiyle. Kendi cinayetinde Brandon'ın ihmali olduğunu söylüyor yargıç.
Yani kurbanı suçlamak nedir ben anlamıyorum gerçekten.
Bu şekilde kurbanı
Oh.
suçlamak gayet yasal bir şeymiş. Şöyle bir şey öğrendim. İhmale katkıda bulunmak diye bir şey varmış bu tarz davalarda. Mağdur kişinin herhangi bir ihmali sebebiyle bu tarz bir azaltma yaşanabiliyormuş. Hemen hemen de sıklıkla yaşanıyormuş bu. Özellikle de işte resmi kurumlara, federal kurumlara, eyalete falan açılan davalarda bu çok kullanılıyormuş. Diyorlar ki mağdurun öldürülmede kendi ihmali de var.
Kendisini öldürtmekte ihmali var. Yani
Aynen. Bir örnek buldum. Hani şu şekilde açıklıyorlar. Şimdi sen mesela karşıdan karşıya geçiyordun. Sen, Ufuk. Ufuk sen karşıdan karşıya geçerken gördün ki yaya için ışık yeşil yanıyor. Geçerken ama sana araba çarptı. Işık bozukmuş, tamam mı? Trafik ışığı. Aslında yani yanlış yanmış. O yüzden sana araba çarpıyor. Sen bu yüzden dava açıyorsun ya şehre. Şehrin hatası, ihmali var burada. Dolayısıyla tazminat alıyorsun. Ama işte senin de bir ihmalin var. Çünkü karşıdan karşıya geçerken sadece ışığa baktın. Araba geliyorum diye bakmadın. Hani senin ihmalin de bu sayılıyor. Bu yüzden cezada bir indirime gidiliyor. Ya yani tazminatta. Anlatabildim mi?
Anladım.
Ama Brandon'ın ihmali tam olarak ne anlamadım bu konuda.
Bak şimdi bu trafik ışığı olayında bir tık anladım açıkçası. Ama birisinin ölümünde kendisinin nasıl bir katkıda bulunabilir? Kendisinin ölümüne nasıl bir ihmalde bulunabilir? Ben bunu anlamadım. Bir ölüm
Açıkçası
var.
yok. Gerçekten yok.
Yani ya trafik ışığında evet makul geldi bana açıkçası. Sadece ışığa bakmazsan arabaya, yola bakman gerekir vesaire.
Aynen.
Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum, makul geldi. Ancak bir insan kendi ölümüne nasıl katkıda bulunabilir? İhmal yani bu bildiğin aklamak.
Evet. Yani işte senin de dediğin gibi bu araba çarpması örneğinde tamam anlıyorum. Minik bir ihmal belki sende de vardır. Araba geliyorum diye bakmadın. Tamam, okey. Ama Brandon'ın burada herhangi bir ihmali olduğuna ben inanmıyorum. Yok çünkü.
Yani kim kendisini bu şekilde öldürtmek için ihmalde bulunur ki?
Ve hani sadece bu işte ihmale katkıdan %1 azaltıyor ya sadece. O yüzden bence yoktu. O da biliyordu bunu. Ama sadece bir %1 de azaltmak istedi yani. Bence bu
Bir de
yüzden
80
sadece.
bin de çok yüksek bir miktar değil. Tamam da zamanın parası için daha değerlidir eminim ki şu ankinden, ama devlet ödeyiversin yani 80 bini de canım.
Dediğin gibi 80 bin bu arada çok az. İnanılmaz az. 80 bin nedir? Hiçbir şey 80 bin.
Ödeyiversin.
İşte bu azaltmalarla Ufuk, bu indirimlerle Joanne'in alacağı miktar 17 bin dolara düşüyor sadece. 17 bin dolar.
Ya 80 bin bile çok azken yani yaptıkları gerçekten çok ayıp, bir insan ölmüş bari.
Ya yapılması gereken bu çünkü bu cinayet gerçekten Şerif'in ihmali yüzünden gerçekleşti. John ve Tom'u Şerif tecavüz tutuklasaydı yapması gerektiği gibi bu cinayet de işlenmeyecekti.
Yani bir en azından bir acısını dindiremez ama yani hayattaki kaygısını azaltır da bari en azından hayatı daha kolay idame ettirebilir bundan sonra o parayla, yani anladın mı? Hayattaki diğer kaygılarını en azından azaltabilir para konusunda ki
Yani
bu
ki aynı zamanda hani bu davayı kazanması şey anlamına da geliyor. Resmi olarak evet hani biz resmi kurumlar işimizi doğru düzgün yapamadık, haklısın demek yerine geçiyor yani. Bunun da önemi var.
Aynı zamanda evet bu da var. Bunu söyleyecektim bir de. Bundan sonraki olaylarda da bir şey teşkil etmiş olacaktı. Örnek teşkil etmiş olacaktı ve ona göre örgütler, işte polis teşkilatları ya da üst düzey mahkemeler vesaire buna göre kararları almaya çalışacaktı bundan sonra.
İşte. Bu 17 bin dolara düşüyor dediğin gibi. Bunun küsuratı da var da ben 17 bine yuvarladım. Çünkü yuvarlayınca 18 bin bile olmuyor Ufuk. 17 binde kalıyor. 2001 yılında ama şey temize gidiyor Joanne bunun için ve 2001 yılında bu dava Nebraska Anayasa Mahkemesi'ne kadar çıkıyor. Ve Nebraska Anayasa Mahkemesi orijinal 80 bin dolar kararının ödenmesine karar veriyor.
Ah.
Ve eklemeler de yapıyor bu tazminata. İhmale dayalı ölüm sebebiyle 17 bin dolar daha ekleniyor. Manevi tazminat olarak 7 bin dolar ekleniyor. Sadece 7 bin dolar. Ve cenaze masrafları için de ekstra 6 bin ödenmesine karar veriyorlar.
Ben şimdi bir konuya
Toplayınca 100 bin dolar olmuyor.
önemli bir konuya değinmek istiyorum Burak. Bu 7 bin, 10 bin gibi değerler nasıl belirleniyor? Ben bunları belirlenmiş şeyini merak ediyorum.
Bak mesela şey basit işte cenaze masrafları için mesela şey zaten faturaları oluyor aynı
O onu
zamanda
evet. Evet, onu
hani ekstra da
okuyayım.
getiriliyor ya. Ama mesela manevi tazminat ve ihmale dayalı ölüm için nasıl hesaplıyorlar ben de bilmiyorum.
Ve gerçekten çok merak ediyorum. Bunu hesaplayan
Ve
kişiyle
az yani.
oturup konuşmak istiyorum, bunu hesaplayan kişiyle.
Belki işi bu olan hani spesifik olarak bunlarla ilgilenen bir branş vardır. İşi sadece budur belki. Bilmiyorum.
Düşünsene, biz seninle oturuyoruz. Kaç verelim?
Dur bak şimdi hesaplayacağım. 80 bin, 17 bin dolar daha, 97 bin. 97, 7 daha 105 bin değil mi? 105 bin. 6 daha 111 bin. 111 bin dolar. Hiçbir şey hala.
Yani şu anın parasıyla 3 katına çıkmış olsun.
Yani cinayet ve böyle büyük ihmal için bence çok az. Yani insanlar milyonlar kazanıyor haklı şekilde bunlar için. Ama aynı zamanda bu Anayasa Mahkemesi Şerif Charles Law'ya da resmi bir kınama veriyor. Yetmiyor. Yetmez bence bu resmi bir kınama. Çünkü Anayasa
Evden
Mahkemesi'nin
atın.
işte bak bunu Anayasa Mahkemesi bu Şerif işten atılsın demiyor. Resmi bir kınama veriyorlar sadece. Ama Şerif 2 sene daha Şerif'le devam etmiş. Sonra kovulmuş.
Ah,
Genel olarak bu yüzden
şükürler olsun.
kovulmuş. Başka bir şeyden değil. Evet. Ama herhangi bir suçlama hakkında asla olmamış. Yargılanmamış ihmali yüzünden. Şerif Charles Law bu dava hakkında konuşmayı her zaman reddetmiş. En son bir okul servisi şoförlüğü yapmış en son. Şu an emekli. Hala yaşıyor. Hayatta.
Umarım vicdanıyla uyuyamıyordur.
Ben de bunu umuyorum ama bariz bir şekilde öyle bir insan değil. Yani. Şimdi 1999 yılında Brandon'ın ölümünü konu alan bir film çıkıyor. Boys Don't Cry adında. Hiç duydun mu, izledin mi?
Duyduğum izlemedim.
Yani tam olarak her şeyi olduğu gibi göstermiyor ve hani çok iyi bir uyarlama, yani çok çok bir uyarlama değil. Hani %100 her şeyi olduğu gibi gösteren bir film değil. Ama okey bir film, iyi bir film yani biraz. Ama tabii çok şey var. Hani bir film izlersin ya ve dersin ki evet gerçekten çıktığı zaman için yapılmış bu film. O filmlerden biri. Hani bugün izleyince biraz kaçan filmler oluyor ya, öyle bir film. Zamanı için anlıyorum ama bugün izleyince biraz oluyor. Ama bu filmin şöyle bir önemi var. Lana Tisdale var ya, Lana, o Lana. Filmin yapımcılarına ve stüdyosuna dava açıyor. Gerekçesi de filmin onu tembel ve kötü biri olarak göstermesi ve yanlış bilgiler içermesi. Bu gerekçeyle stüdyoya dava açıyor ve yapımcılara. Söylediğine göre Lana Brandon'ın trans olduğunu öğrenir öğrenmez ayrılmış. Filmde böyle değil bu. Filmden sonra onu tanıyanlar, filmi izleyen herkes onu cinayeti durdurmaya çalışmamış bir lezbiyen olarak görmeye başlamış söylediğine göre. Bu direkt quote'u.
Gülmemeliydik
Bence gülmeliydik, bilmiyorum. Sen var ya, sen cinayeti önlemeye çalışmamış bir lezbiyensin. İşte sen busun. Bu dava hani mahkemeye gitmiyor. Hemen uzlaşmaya varmışlar stüdyolar ve Lana. Belli bir miktar karşılığında ama bu miktarı bilmiyoruz. Uzlaşmanın şartlarını da bilmiyoruz. Gizli bunlar. Lana'nın bir kız kardeşi var, adı Leslie. Ve onunla birlikte Tom'un da bir kuzeni var. Tom'un kuzeninin ismini yazmayı unuttum ama özür dilerim. Bu iki kişi de filme karşıymış bayağı ve bazı açıklamalarda bulunmuşlar. Demişler ki tamamen yalan ve uydurma.
Ya film, çünkü bu kurgu yani. Tabii ki bu gerçeklere de bir kısmen dayanıyordur da.
Ve bak bir de şöyle bir şey var. Katilin kuzeni olarak sen çıkıp bir şey deme bence.
Yani.
Tamam belki film çok gerçek değil ama senin kuzenin bu cinayeti işledi, bunu biliyoruz. Bu yüzden hapiste. Sen çıkıp bir
Yani
şey söyleme. Senin bir şey söylemen ne katacak ki bu tartışmaya? Ya çünkü hani çıkıp ne diyeceksin? Benim kuzenimi kötü göstermişler mi diyeceksin? Yani
yansıtmasın gerçekleri. Yani sana ne?
hani çıkıp mesela çıkıp demiş olsaydı benim kuzenimi yeterince kötü göstermemiş demiş olsaydı okey derdim. Doğru belki de. Ama yani çıkıp bu film uydurma da demezsin yani sana ne? Neyse. Brandon'ın ailesi ve arkadaşları bu dava, Lana'nın davası, stüdyoyla davası medyada yer bulunca bazı açıklamalarda bulunuyorlar. Çünkü Brandon'ın tanıdıklarının inandığına göre ve ailesinin inandığına göre Lana'nın cinayetlerde ve cinayetlerin planı hakkında söylediğinden daha fazla bilgisi varmış. Buna inanıyorlar.
Ben buna inanabilirim çünkü evde olmayışı ve sonra evde olması, işte pardon, partide olup sonra evde olması falan Bana birazcık şüphe verdi açıkçası.
Aynen, yani çok fazla soru işareti var o kısımlarda. Lana'nın nerede olduğunu bilmiyoruz yani.
Ya en azından parmağı yoksa bile göz yumduğunu biraz düşünüyorum ben.
Bunun hakkında zaten ipuçları da var gibi biraz elimizde. Hani Brandon ailesi ve arkadaşları Lana'nın daha fazla şey bildiğini şu yüzden inanıyor. Öncelikle Lana'nın annesi Linda, Brandon onların evine geldiği zaman, kaçtığı zaman John ve Tom'u arıyor ya. Linda'nın anlattıklarına pek inanmıyorlar. Hani sadece böyle basit bir kavga ettiler sandım, ne olduğunu öğrenmek için aradım falan. Çünkü Linda John ve Tom'u aradığı zaman polis geliyor, haberiniz olsun, orayı temizleyin diyor. Çok enteresan bir söz yani. Polise söyledi, haberiniz olsun, geliyorlar, orayı temizleyin.
Yani ben buna masum bakamazdım.
İşte.
Çok zorlamaya gerek yok, bırak. Suçla gitsin.
Haklısın. Tamam, haklı. Artık her insanda iyiyi görmeye çalışmayacağım. Bir şey daha var. Cinayetlerin gecesinde John ve Tom önce bir bara gidiyorlar ya. Tom'un söylediğine göre Ufuk bunu sorgusunda söylüyor polislere. Bardan sonra eve gitmeden önce cinayetleri işlemek üzere Lana'nın evine gitmişler. Önce Lana'ya uğramışlar. Hatta söylediğine göre Lana cinayetler sırasında yanlarındaymış.
Yani olabilir.
Demiş ki John ve Tom eve girmeden önce, bu şey Tom'un polise anlattıkları. John ve Tom eve girmeden önce Lana'yı yollamışlar. Lana kapıyı çalmış. Hani bu şekilde eve daha kolay girmeyi ummuşlar söylediğine
Al
göre.
işte. Aynen. Çok olası bu arada. Gerçek olma ihtimali çok yüksek.
Lana'ya kapıyı açmayınca evdekiler Lana arabaya dönmüş. Ve cinayet işlendiği sırada Lana arabada beklemiş. Tom polise böyle söylüyor.
Çok olası. Yani ben buna inanıyorum biraz.
Yani bana da hani çok uçuk kaçık bir hikaye gibi gelmedi. En azından kesinlikle ama kesinlikle soruşturulması gerekilen bir iddia bence. Gereken bir iddia bence. Ama bunun hakkında bir soruşturma yok. Hani polis Lana'nın da cinayetlerde parmağı olup olamayacağını böyle bakmamışlar buna. O yüzden bilmiyorum. Ama enteresan. Ama yani Brandon'ın ailesi ve arkadaşları bunlara inanıyor. Joanne, Brandon'ın annesi, o da filmden pek memnun değilmiş. Joanne Ufuk 2013'e kadar herkesin Brandon'a she yerine he diye hitap etmesinden rahatsızmış. Bu konuda çeşitli açıklamalarda da bulunmuş. Yani Brandon'ın cinsel kimliğini kabullenmekte çok zorlanıyor Joanne. Ama yine 2003'te, ya yani 2003'te bir röportajda şunu diyor: "Hep hala yanımda olsaydı hayatım nasıl olurdu diye merak ediyorum. Etrafında bulunması hoş biriydi. Hep çok mutlu bir çocuktu. Sık sık onu mutlu bir yetişkin olarak hayal ediyorum. Ve eğer mutlu olması demek bir erkek olarak yaşaması demek ise bununla sorunum yok." Sonunda kabullenebilmiş gibi, ama şöyle bir şey de var. Brandon'ın mezar taşında doğru pronounlar kullanılmıyor.
Mezar taşında niye pronoun yazıyor?
İyi bir kız çocuktu. Hani iyi bir kız, bir kadınmış gibi kullanılıyor kelimeler.
Mezarda yazan işte şu cümleler oluyor ya, onlardan bahsediyorsun herhalde.
Aha, aynen. Boys Don't Cry ile birlikte bir de The Brandon Tina Story adında bir belgesel var. Bu belgesel güzeldi, öneriyorum. Ya Boys Don't Cry da güzel bir film ama dediğim gibi çok zamanı için çekilmiş bir film gibi geliyor bana. Ama kötü bir film değil. Brandon Tina cinayeti burada bitiyor. Bu kadardı. En son şunu da söylemek istiyorum. Yani bu bölümde sadece Brandon Tina cinayetinden bahsetmedik. Aynı zamanda Philip Devine ve Lisa Lambert cinayetlerinden de bahsettik. Biz bu bölüme tam olarak ne ismi koymamız gerektiğini bilemedik. O yüzden Brandon Tina cinayeti diyoruz. Çünkü genel olarak sadece Brandon'ın öldürülüşüyle biliniyor. Ama ne yazık ki yani diğer iki insanı da unutmamak gerek diye düşünüyorum. Haklarında ama mesela fazla bilgi de bulamadım. O yüzden bölümün ismi de bu oldu. Brandon Tina cinayeti bu kadardı.
Eline sağlık Burak'cığım. Ne
Afiyet
diyeceğimi
olsun.
bilemiyorum. Üzgünüm. Sadece çok üzgünüm.
Yani ağırdı, kötüydü. Bir şey
Bir
demeyecek
mesaj
misin?
falan vermeli miyiz bu konu hakkında? Ne diyeceğimi bilemedim.
Nefret kötüdür.
Nefret çok kötü bir şey. Ne diyeceğimi bilmiyorum Burak. Bana yardım et.
Açıkçası ben de çok bilmiyorum. Yani çok fazla, çok kötü bir dava. Çok ama yani hepsi kötü davalar ama bu işin içinde ekstra nefret olduğu zaman çok üzücü. Bu cinayetler çok ama çok ama çok kolay bir şekilde önlenebilirdi. Olması gerektiği gibi ilk başta adalet yerini bulsaydı eğer bu cinayetler işlenmeyecekti. O yüzden Charles Law'nun bir ceza almaması beni çok sinirlendirdi. Aynı zamanda Joanne'e verilen tazminat da kesinlikle yeterli değil bence.
Hiç değil hem de o kadar değil ki dediğim gibi yani gerçekten o tazminat tabii ki acısını hiçbir şekilde dindiremez. Milyar falan verse bile dindirmez ancak dediğim gibi hayat gailesini birazcık rahatlatacak bu şekilde de biraz daha bir tık daha hayatının geri kalanını daha iyi yaşamasına yardımcı olacak bir para sonuçta bu. O yüzden üzücü, çok üzücü.
Yani bence hem bak dediğin gibi maddi yönden de çok yetersiz. Aynı zamanda manevi yönden de çok yetersiz. Çünkü ne Şerif kovuldu, sadece resmi olarak kınandı. Sonra işini kaybetti ama hani kovulmadı ve soruşturulmadı. Aynı zamanda hani ne bileyim yasal düzenlemeler gerçekleşmedi bu yüzden. Herhangi bir mekanizma kurulmadı. Polisleri denetleyebilecek bu konularda nefret. Hani içinde bir nefret suçu varsa polisi daha iyi denetleyebilecek mekanizmalar kurulabilirdi. En çeşitli şeyler yapılabilirdi ama yapılmadı. O yüzden bence manevi yönden de çok eksik bir karar. Hani belki hem bu dava için saatlerini vermiş, bu kadar emek harcamış aktivistler için de iyi bir karar olacaktı. Manevi yönden de bir kazançları olacaktı. Çeşitli mekanizmalar kurulsa, iyi kararlar verirse, soruşturmalar açılsa ama o da olmadı. Yani o yüzden bence adalet tam olarak yerini bulmuş da sayılmaz yani. Nefret ve bilgisizlik kötüdür. Nefret etmeyelim ve kendimizi eğitelim.
Teşekkür ederiz Burak. Bölümü kapatıyorum. Burak bölümün fotoğraflarını Instagram'a yükleyecek. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bölümün altındaki linkten bizim platformlarımıza ulaşabilirsiniz. Bizi aynı zamanda Patreon'dan destekleyebilirsiniz. Orada şu anda 7 tane bölümümüz oldu. 1 euro gibi bir miktara bizi destekleyebilirsiniz. Hem de ekstra bölümlerimize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Discord'umuza katılabilirsiniz. Orası şu anda 400'den fazla insan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oraya gelebilirsiniz. Sohbet ediyoruz. Bölümler hakkında konuşuyoruz. Bölümlerin altına yorum yazıyorlar. Bizi güncelliyorlar ya da katkıda bulunuyorlar. Söylediklerimizi düzeltiyorlar vesaire. Siz de katkıda bulunabilirsiniz. Onun dışında olabildiğince film falan izliyoruz orada. Başka ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Sohbet ediyoruz. Bu sıralar dediğim gibi inaktif. Gelin canlandıralım. Bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Bay bay.
Bay bay.